Bölüm 5.
Yaratılışta Kutsal Ruh. Yaratıcı kutsal ruh yardımı aracılığıyla dünyanın temelleri kuruldu. Gel uğra alçak gönüllü her akla, gel dök sevincini tüm insan soyuna. Latin ilahisi Veni Creator Spiritus. Korint'teki kilise topluluk içerisindeki düzensizlikten ötürü rahatsızlık duyuyordu. Kutsal ruhun armağanları, özellikle de bilinmeyen dillerde konuşma armağanı, yanlış ve kötüye kullanılıyordu. Korint'te meydana gelen şey açıkçası herkese açık bir karizmatik kavgası olarak tanımlanabilir. Elçi Pavlus kilise önderine yakışır bir önderlikte ve öğütte bulunmak için Korint'teki kiliseye en az iki önemli mektup yazdı. İlk mektubunun 3 bölümü boyunca Pavlus ruhsal armağanların düzenli bir biçimde kullanılmasının önemini vurgulamaya çalıştı. Şöyle dedi: "Ancak her şey uygun ve düzenli bir biçimde yapılsın. Ben Presbiteryen Reform geleneği olarak bilinen bir gelenekçiyim. Presbiteryanların kültürel görünümü kendiliğinden meydana gelen en küçük ruhsal işarete bile yüzünü buruşturan ağırbaşlı ve gelenekçi kilise sakinlerinden oluşmaktadır." Bu durumu anlatan bir fıkra vardır. Bir uzaylı dünyaya gelip 3 kiliseyi ziyaret etmiş. Kiliselerden ilki Metodist, ikincisi Baptist, üçüncüsü ise Presbiteryan kilisesiymiş. Uzaylı geri dönüp topladığı bilgileri üstlerine aktarırken şöyle demiş: "Metodist kilisesine gittiğim zaman duyduğum tek şey ateş, ateş oldu. Baptist kilisesine gittiğim zaman duyduğum tek şey su, su oldu. Presbiteryan kilisesine gittiğim zamansa duyduğum tek şey düzen, düzen oldu." Bazen Presbiteryanlar 1. Korintlilerde "ancak her şey uygun ve düzenli bir biçimde yapılsın" cümlesinden başka bir cümle okumamış gibi görünüyor. Kilise hayatında düzenden başka şeyler de olması gerekir. Yine de Korintli kilisenin düzensizlik sorunuyla uğraşmış olduğu tarihsel gerçeğinden de kaçamayız. Görünüşe göre bu durum Pavlus'un mektuplarının çabalarıyla düzelmemişti. Bir sonraki mektup Korint'e, Korintlilere mektubu tekrar okuyup Pavlus'un öğütlerine itaat etmelerini rica eden yoldaş aracılığıyla Roma gözetmeni aracılığıyla gönderilmişti. Pavlus Korint'teki bu düzensiz durumu dile getirirken şu önemli gözlemi yapıyordu: "Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır." Elçinin bu ifadesi teolojik anlamlarla doludur. Bu köprü kuran ilkeyi ortaya koyarken Pavlus'un aklından neler geçtiğini merak ediyoruz. Her şeyin uygun ve düzenli biçimde yapılsın diye verdiği bu buyruğun şu ilkeye dayandığı gayet belirgindir: düzensizlik ve karmaşa. Düzensizlik ve karmaşa Tanrı'nın karakterine uygun değildir. Düzensizlik, karmaşa, uyumsuzluk, karışıklık. Bu şeyler Tanrı'nın karakteriyle uyuşmaz. Bu özellikler yaratıcıdan değil, günaha düşmüş yaratıklardan çıkar. Pavlus, Tanrı'nın neyin Tanrısı olduğundan ve Tanrısı olmadığından bahsederken büyük bir ihtimalle Tanrı'nın yaratılışın başındaki çalışma yöntemini düşünüyordu. Yaratılış, 1. bölümdeki yaratılış hikayesinin merkezinde Tanrı'nın tüm karmaşa ve karışıklık tehdidine karşı kazandığı zafer yer almaktadır. Bu düşüncenin merkezinde de kutsal ruhun yaratılıştaki görevi yer almaktadır. Yaratılış bölümünün giriş cümlelerinde şu sözler yer almaktadır: "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu." Yaratılış bölümünün ilk ayeti evrenin yaratılışında Tanrı'nın ilk adımı attığı açıklamaktadır. Başlangıçta sözcüğü gerçek anlamıyla algılanmalıdır. Bu ayet Tanrı'nın dünyayı yoktan var edişindeki kudretli gücünü anlatmaktadır. Bu tanım Tanrı'nın önceden var olan maddeye biçim veya şekil vermesini betimleyen bir tanım değildir. Tanrı'nın tanrısal eylemi yoktan bir şey var ediyordu. Bu eylem sadece Tanrı'nın yapabileceği bir eylemdir. İnsan olan sanatçıların veya müzisyenlerin armağanlarını ve yeteneklerini tarif etmek için yaratıcı sözcüğünü kullanırken bu terimi en fazla benzetme için kullanırız. Hiçbir insani varlık Tanrı'nın yaratıcı olduğu anlamda yaratıcı olma gücüne sahip değildir. Tüm yaratıcı insanlar kendi yarattıklarını sergilemek için var olan bazı maddeler kullanırlar. Yaratıcı bir sanatkar sözcüklere, notalara, boyalara yeni ve göze çarpan bir biçimde şekil verebilir, fakat ex nihilo yapamaz. Yaratılış bölümünün yaratmak için kullandığı İbranice sözcük eski anlaşmada sadece Tanrı'yı ve Tanrı'nın işini anlamak için kullanılan bara sözcüğüdür. Bu sözcük asla insani varlıklar için kullanılamaz. Yaratılış 1. bölümün 2. ayetinde tartışma yaratan bir ifadeyle karşılaşıyoruz: "Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı." Bu ayeti tartışmalı yapan şey tanımlayıcı şu 3 terimin olmasıdır: şekil olmaması, boş olmak, karanlık. Bir anlığına bu sözcüklerin önemini düşünün. Şekilsizlik, boşluk ve karanlık sözcükleri sizde neleri çağrıştırıyor? Bu sözcüklerde kötü olan bir şey var. Bu özellikler bizi korkutuyor. Bu terimlerin kötü bir özelliği olduğundan dolayı bu terimlerin varlığını ifade etmek için birçok teori ortaya atılmıştır. Eleştirici bilginler bu sözcüklerin içinde yaratılış öyküsündeki efsanenin unsurlarının varlığını görmektedirler. Eskilerde yaşayan birçok kişi dünyanın yaratılışını karanlığın güçleriyle ışığın güçleri arasındaki evrensel bir mücadele olarak görüyordu. Babil efsanesine göre yaratılış, karmaşa canavarıyla deniz canavarları arasındaki başlangıçta var olan mücadelenin bir sonucuydu. Yaratılış 1'e 2 üzerinde yapılan, oldukça yeni ve geniş çapta meşhur olan görüş, boşluk teorisi veya onarma hipotezi olarak adlandırılan görüştür. Bu görüşe göre, yaratılış 1. bölümün sadece ilk ayeti gerçek tanrısal yaratılış işini anlatmaktadır. 1. ayetten sonra ayetlerse Tanrı'nın bozulmuş olan bir evreni kurtaran onarışının bir tasviridir. Yani 1. ayetle 2. ayet arasında büyük bir zaman aralığı, belki de milyonlarca yıl olmuştur. Bu zaman aralığında gerçek evren yağmalandığı gibi Lucifer ve onun meleklerinin düşüşü de bu zaman aralığında olmuştu. Bu teorideki ana düşünce 2. ayetteki tu ekidir. Kutsal kitabın birçok çevirisinde yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu diye yazar. Boşluk teorisini savunanlar bu ayette bulunan İbranice yüklemin tam olarak tercüme edildiği takdirde halini almak şeklini alacağını düşünmektedir. Dolayısıyla bu ayeti şöyle çevirirler. Yeryüzü şekilsiz ve boş bir hal aldı. İkinci ayetin bu tercümesi günahın sonucu olarak evrenin parçalanıp karmaşaya dağıldığını ifade etmektedir. Boşluk teorisi korkutucu terimler olan şekilsizlik, boşluk ve karanlık terimlerinin varlığına uygun bir açıklama getirdiği için birçoklarına cazip gelir. Bu teori aynı zamanda evrenin milyonlarca yıl yaşında olduğunu ileri süren bilimsel teori ve kanıtların tam tersine yaratılış bölümünün oldukça yeni bir başlangıcın yaşam durumunu anlattığına inananlar için bir kaçış yolu sunmaktadır. Bilimle din arasındaki gerilim başpiskopos Usser'in yaratılışı tarihlendirme girişimiyle şiddetlenmiştir. 1600'lerde yaşamış olan İrlandalı piskopos Usser, kutsal kitapta yer alan soylar üzerinde matematiksel olarak çalışarak dünyanın yaratılışının 4004 yılında meydana geldiğini hesaplamıştı. Kutsal kitabın yaratılış tarihi hakkında ne kesin ne de yaklaşık bir bilgi vermemesi gerçeğine rağmen birçok Hristiyan dünyanın M.Ö. 4004 yılında yaratılmış olduğu öğretişiyle büyüdü. Bu kişiler bu tezlerini çağdaş bilimin saldırılarından korumak için de boşluk teorisi kervanına katıldılar. Boşluk teorisinin doğru olduğuna inanmıyorum. Bu teorinin bazı ciddi zayıflıkları var. İlk olarak konu olan İbranice yüklemin tu eki yerine halini aldı şeklinde tercüme edilmesi mümkün olmasına rağmen bu yüklemin eski anlaşmadaki kullanımı daha çok tu ekinden yana ağır basmaktadır. İkinci olarak bu teori bilimle yapılan ve bana göre Usser'e özgü tahminler dışında bir şey için gerekli olmayan bir tartışmadan doğan yapay bir buluşu anımsatıyor. Son olarak da yaratılış bölümünün çok önemli olan gerçek yaratılış işine sadece bir ayet ayırması ve aniden hiçbir uyarı ve açıklama yapmadan çok önemli evrensel olayların olduğu milyonlarca veya milyonlarca yılı onlar hakkında hiç bahsetmeden atlamasına inanamıyorum. Diğer bir deyişle yaratılışın gayet açık olan giriş ayetleri birbirine bağlı bir dizi birleşik olayı göstermektedir. Ben yaratılış bölümünün giriş ayetlerinin yaratılış aşamalarının tanımı olarak yorumlanması gerektiği ve bu yüzden 2. ayetteki özelliklerin düzensiz ve tamamlanmamış yaratılışı ifade ettiği kanısındayım. Bu ayet yeryüzünün son haline ulaşmadan önce bulunduğu başlangıç aşamasındaki durumunu tasvir etmektedir. 2. ayetin ilk kısmını anlamamıza rağmen elimizde hala şu sorular vardır. Tanrı yaratma işini nasıl sergiledi? Kutsal ruhun görevi neydi? Yaratılışın nasıl olduğu konusunda elde edebileceğimiz tek ipucu 3. ayette yer almaktadır. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Yaratılıştaki güç Tanrı'nın buyruğunun gücünde bulunmaktadır. Yüzyıllar önce Augustine yaratılış hakkında yazılar yazdı. Augustine Tanrı'nın yaratıcı gücünün kaynağını tanrısal emirde yer aldığını söylüyordu. Emir sözcüğünün Latincesi olmak sözcüğünün emir gibidir. Tanrı dünyayı kendi buyruğunun saf kuvvetiyle yarattı. Emir cümlesiyle konuştu. Olsun ve oldu. Tanrı'nın yaratıcı gücünü tüm yaratılanlara ait yaratıcılıktan ayıran şey budur. Hiçbir ressam ne tuvale ne boyaya sadece konuşarak bir şaheser yaratabilir ne de bir tuvali ve boyayı yoktan var edebilir. Hiçbir besteci nefesli çalgılara ve müzik aletlerine bağırarak bir senfoni oluşturamaz. İsa Lazar'ı ölümden nasıl diriltti? İsa mezara gidip kalp masajı yapmadı. Belli bir mesafeden Lazar'ı yaşama çağırdı. İsa'nın ağzından bir buyruk, tanrısal bir emir çıktı. Lazar, dışarı çık. İsa'nın ağzından çıkan sesle Lazar'ın kafatası içindeki beyin dalgaları harekete geçti. Lazar'ın kalbi atmaya, kanı ise yeniden damarlarında akmaya başladı. Soğuk ve cansız olan ölü bedeni kıpırdamaya başladı ve Lazar ölüm bağını kopardı. Tüm bunlar Tanrı'nın beden almış halinin saf buyruğuyla oldu. Tanrı'nın yaratma işinde ele ve ayaklara ihtiyacı yoktu. Aletlere de ihtiyacı yoktu. Tanrı, Arşimet kaldıracını kullanmadan da dünyayı hareket ettirebiliyordu. Sesi yeterliydi. Tanrı konuştu ve yerine geldi. Yoktan bir şeyler var edildi. Kanat geren ruh. Tanrısal emrin yanında kutsal ruh, tanrısal kanat gelişi de vardı. Yaratılış şöyle yazmaktadır. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Bazen dalgalanmak, bazen de kanat germek olarak tercüme edilen yaratılış 1:2'deki bu sözcüğün İbranicesinin tam anlamının ne olduğu konusunda bir soru işareti vardır. Bu sözcük eski anlaşmada sadece iki yerde daha görülmektedir. Bu sözcük Yeremya 23:9'da karşımıza çıkmaktadır. Yüreğim paramparça, bütün kemiklerim titriyor. Buradaki sözcük sallanma veya titreme fikrini aktarmaktadır. Aynı sözcükle yasanın tekrarı 32:11'de karşı karşıya geliyoruz. Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi kanatlarını gerip onları aldı ve onları kanatları üzerinde taşıdı. Bir anne kuşun kanat germe hareketini düşündüğümüzde aklımıza annenin yumurtalar çatlamadan önce onları sıcak tutmak için yumurtaların üzerinde oturuyor olması gelir. Ancak yasanın tekrarında yapılan betimlemede yumurtalar çoktan çatlamıştır. Alders bu konuda şöyle yorum yapmaktadır. Kanat germek ifadesi sadece yumurtaların çatlaması ve annenin yavrularını eğitmekle meşgul olması olarak görülmemelidir. Buradaki ifade yavruları uçmayı öğrenirken annenin yavruları gözetlediğini de anlatmaktadır. Yavrular uçarken sendelediğinde anne yavruların altına doğru hamle yapar ve onları düşmekten kurtarır. Tüm bunlar düşünüldüğünde yine de dalgalanmak sözcüğü tercih edilebilir. Alders açıklamasına şöyle devam eder. O zaman Tanrı'nın ruhunun suların üzerinde dalgalanmasının amacı nedir? Bu davranışın kutsal ruhun sadece varlığını ifade etmediği ortadadır. Görüldüğü kadarıyla amaç, yaratılmış olan yeryüzü maddesine doğru Tanrı'nın ruhundan çıkan bir gücün ilerlemesidir. Bu etkinliğin Tanrı'nın yaratıcı işiyle doğrudan ilişkisi vardır. Belki de ruhun bu yaratılmış maddeyi koruduğunu ve Tanrı'nın daha ilerideki yaratıcı işlerini ortaya koyarak düzensiz dünyanın tamamen düzenli bir bütün halini almasında kullanacağı yaratıcı etkinliği için bu maddeyi hazırladığını söyleyebiliriz. Yaratılış bölümündeki yaratmak sözcüğünün tam anlamını düşündüğümüzde Tanrı'nın kendi yarattıklarını aynı zamanda kendi gücüyle devam ettirerek her şeyin varlığını sürdürdüğünü de görürüz. Yaratma işi müzikte bir staccato işi değildir. Yaratma işi bir başka müzik terimi olan sostenuto gibi devam eder. Müzikteki staccato notalarını kısa, ani ve çarpıcı notalar olarak biliriz. Süreleri kısa ve çabuktur. Uzatılmış notaysa devam eder. Bir devamlılığa sahiptir. Asla kesik değildir. Teorik olarak tuşa basıldığı sürece orgdan çıkan ses sonsuza dek sürer. Yaratılış da böyle bir nota gibidir. Ruhun işinin bir kısmı da yaratılış üzerinde dalgalanmak, nesneleri sağlam tutmaktır. Bu anlamda ruhu tanrısal muhafız ve koruyucu olarak görmekteyiz. Ruh babanın var ettirdiklerini sürdürmek için çalışır. Yaratılış bölümündeki bu metnin en çarpıcı yanı ruhun yaratılışın düzenleyicisi olduğu rolüdür. Ruh düzensizlikten düzen yaratır. Ruhun varlığı karışıklık ve karmaşa olasılığını ortadan kaldırır. Burada kutsal ruhun dünyaya bütünlük getirdiğini görmekteyiz. Bütünlükle burada ifade ettiğim şey bir tamlık yapısı, evrenin parçalarının bütünle bütünleşmesidir. Karmaşa yerine evrene sahip olmamızın sebebi kutsal ruhtur. Kutsal ruhun yaratılıştaki işiyle kurtuluştaki işi arasında belirgin bir paralellik olması dikkate değerdir. Bizleri kutsallaştıran olarak yaşamlarında bütünlük sağlamak için kendi çocukları üzerinde dalgalanır. Kutsal ruh Tanrı'nın yarattıklarını ve kurtardıklarını düzenler ve korur. Kutsal ruhun suların üzerinde dalgalanması durumundaki kadar bir şekilsizlik hiç olmamıştır. Yapılandırılmamış evren fevkalade bir yapıya ulaşmaktadır. Bu yapının karmaşıklığı bilimsel araştırmanın ilgi odağı haline gelmiştir. Bilimi bile mümkün kılan şey evrenin tutarlı yasalarla düzenlenmesi ve yönetilmesidir. Bilim adamları düzensiz ve karmaşık bir dünyada işlerini yapamazlardı. Kutsal ruh dalgalanmadan önce tamamlanmış olan evren boşlukla belirtilmektedir. Yaratılış, 1. bölümün 2. ayetinin 3 betimleyici terimi arasında insanın ruhunu en çok korkutanı belki de bu terimdir. İnsanın çaresizliği çoğu zaman boşluğun korkunç duygusunu dalgalanma ve boşluk korkusu olarak ifade edilir. En karanlık ruh haline sahip karamsar bir varoluşun ağzından uçurum, mutlak boşluğun cehennem karanlığı ve hiçlik çukuru gibi sözler duyabiliriz. İnsan ilişkilerinde bile hazin yalnızlık diye tanımladığımız hafif bir şekilde var olan boşluk korkusu yaşarız. Kutsal ruh boş olanı doldurur, boşluğu fetheder. İşini bitirdiğinde bir zamanlar yalnız olan evren bitki örtüsü ve hayvan sürüsü ile dolup taşar. Viraneye çevrilmiş çorak yer yaşamın nabzının attığı yer olur. Bu durumda Tanrı'nın kutsal ruhuna her şeyi dolduran kişi olarak ihtiyaç duyarız. Kutsal ruhun şekil veren ve koruyucu rolüne bir de yaşamı doldurma rolü eklenir. Aydınlatan kutsal ruh. Fakat kutsal ruh şekilsiz olana şekil verecek ve boş olanı doldurarak işini bitirmez. Kutsal ruh işini bitirdiğinde başlangıçta mevcut olan karanlık mağlup edilmiş oldu. Kutsal ruh dalgalanırken Tanrı ilk emrini verdi. Işık olsun ve ışık oldu. Kutsal yazılardaki ışığın görünümü önemlidir. Dinsel dualizmin kalıplarına karşı belirgin bir zıtlık taşır. Bazı dinlerde bu mecaz, ışık ve karanlığı sonsuz bir üstünlük mücadelesi içine kapatılmış eşit ve karşıt güçler olarak ifade etmektedir. Karşıt güçlerin eşit bir şekilde eşleştiği yerde son kurtuluş ümidi olamaz. Olabilecek en iyi sonuç bir beraberliktir. Bu tür bir şemada kurtuluş boş bir hayaldir. Kutsal kitapta karanlığın gücü ışığın gücüyle eşleştirilmez. Dualistik bir çıkmaza ait herhangi bir ifade yoktur. Karanlık ışığa boyun eğmek zorundadır. Işığın karanlık üzerindeki gücü her zaman dikkatimi çekmiştir. Çocukken ışıkları yakmadan merdivenlerden aşağıya inerek kilere gitmeye korkardım. Korkunç koridora adım atıp merdiven sahanlığındaki zifiri karanlıkta korkarak beklediğimi hatırlıyorum. Karanlıkta el yordamıyla ışık düğmesini ararken titrerdim. Parmaklarım düğmeyi bulup düğmeye bastığı zaman ruhum rahatlamayla dolup taşardı. Karanlıkla ışık arasındaki savaşın sonucunu beklemek için acı veren dakikalar geçirmeme gerek yoktu. Düğmeye bastığım an korkunç karanlık ortadan yok oluyordu. Merdiven anında ışıkla kaplanıyordu ve cesaretle merdivenlerden inebiliyordum. Yuhanna bunu şöyle dile getirmektedir. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yaratılış ve kurtuluş işinde kutsal ruh, tanrısal aydınlatıcı olarak işlev görür. Gökyüzünü aydınlatan kişi, kutsal yazıları da esinler. Tanrı'nın sözünü açıklar ve bu sözü bizim anlayışımıza açar. Güç kaynağı olan kutsal ruh. Tanrı yaşam yaratırken kutsal ruh aracılığıyla çalışır. Milattan sonra 381 yılında yapılan ve tüm Hristiyan dünyasını ilgilendiren Konstantinople Konseyi'nde kilise kutsal ruhun yaşam veren olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kutsal ruh tüm yaşamın doğrudan kaynağıdır. Sadece kutsal ruha sahip kişilerin yeniden doğmuş imanlılar olduğunu düşünmeye alışkınızdır. İmanlının içinde kutsal ruh ikamet eder ve bu yüzden imanlı kurtuluş anında kutsal ruha sahiptir. Ancak tüm insan soyunun da imanlıların ve imansızların benzer şekilde kutsal ruha sahip oldukları bir anlam daha vardır. Yaratılış anlamında herkes kutsal ruha ortaktır. Kutsal ruh yaşamın kaynağı ve gücü olduğu için hiç kimse kutsal ruhtan tamamen ayrı bir şekilde yaşayamaz. Paulus Atinalılara şöyle seslenmişti. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Bizim yaşamamız, hareket etmemiz ve var olmamız kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'da bulunmaktadır. Kutsal ruh olmadan ne yaşam, ne hareket, ne de varlık olur. Kutsal ruh tüm bu şeylerin güç kaynağıdır. İnsan yaşamının gerçek yaratılış hikayesinde şunu okumaktayız. Rab, Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Bu metinde Tanrı'nın insana yaşam soluğu üflemesi sonucu insanın yaşam bulduğunu görüyoruz. Buradaki yaşam sözcüğünün İbranicesi olan ruat sözcüğünde bir sözcük oyunu yer almaktadır. Bu sözcük soluk veya ruh olarak tercüme edilebilmektedir. Yaşam soluğu ayrılmaz suretle kutsal ruha bağlıdır. İnsanların yaşayan varlıklar olmasını sağlayan şey kutsal ruhtur. Kutsal ruh aynı zamanda bitkilerin ve hayvanların da yaşama kaynağıdır. Çimlerin büyümesi kutsal ruh aracılığıyla olur. Hepsi seni bekliyor, yiyeceklerini zamanında veresin diye. Sen verince onlar toplar, sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar. Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhunu gönderince var olurlar. yeryüzüne yeni yaşam verirsin. Yeşaya'nın toprağın çiçek açması hakkında bulunduğu peygamberlikte kutsal ruhun işlevine dikkat edin. Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek o zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecek. Eyüp'te kutsal ruhu kendi yaşamının yazarı olarak görmektedir. Beni Tanrı'nın ruhu yarattı. Her şeye gücü yetenin soluğu yaşam veriyor bana. Kutsal ruh yaşam gücünün kendisidir. Yeni anlaşmada güç kavramı kutsal ruhla yakından ilişkilidir. Kutsal ruhun gücünü anlatmak için çok sık kullanılan Grekçe sözcük dunamis, yani güç sözcüğüdür. İngilizce'de bu Grekçe dunamis sözcüğünden türemiş iki önemli sözcük vardır. Bunların ilki dinamit sözcüğüdür. İkincisi ise burada üzerinde durduğumuz konu için daha önemlidir. Bu sözcük dinamik sözcüğüdür. Dinamik sözcüğüyle genellikle canlı ve etkin olan şeyleri ifade ederiz. Bu sözcük yaşamın enerjisini içermektedir. Yaratılmış dünyaya dinamik kazandıran şey kutsal ruhtur. Kutsal ruhun aracılığıyla evren yaşama ve harekete sahiptir. Daha önce de gördüğümüz gibi kutsal ruhun yaratma ve kurtarma işleri arasında bir paralellik vardır. Kutsal ruh, biyolojik yaşamın yaratıcı gücü olduğu gibi ruhsal yaşamın da kaynağı ve yaratıcı gücüdür. Kutsal ruhun kurtuluştaki işi onun yaratılıştaki işini yansıtır ve bu işe ilavede bulunur. Kutsal ruh hem yaratılışta hem de günaha düşmüş bir dünyanın yeniden yaratılışında işlev görür.